Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 28 Tir 1400 Hicri Kameri 8 Zilhicce 1442 ve miladi 19 Temmuz 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Kalıcı Itır, Batı Asya Gelişmeleri ve Meyve ve Sebzelerle Yakından Tanışalım isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah haberlerini dinleyecekseniz ben Mesut Ketani arkadaşım Ahmet Eş sizlerle birlikteyiz.
Önce özetler. İran Petrol Bakanı'ndan yine uzun vadede petrolün yüksek fiyatını kimseye fayda sağlamayacağını söyledi. Muktedai İran'ın tüm nükleer faaliyetinin barışçıl olduğunu söyledi. Türkiye ve Pakistan Dışişleri Bakanlıkları Kudüs'teki saldırıları ve gözaltıları kınadılar. Fahrettin Altun Kıbrıs Türkiye'sinin bağımsızlığına vurgu yaptı. Afgan hükümeti ve Taliban müzakereleri sürdürme kararı alırken Taliban Afganistan'da Türkiye güçleriyle savaşırız uyarısında bulundu. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı vurguladı. Uzun vadede petrolün yüksek fiyatının kimsenin çıkarına olmayacağını söyledi. İran Petrol Bakanı Bijan Namdar-Zengin'e 19. OPEC Plus toplantısının bitiminden sonra yaptığı açıklamada petrolün uzun vadede yüksek fiyatı OPEC Plus üyelerinin lehine değil dedi. Zengin'e OPEC Plus toplantısının kararının ardından petrol fiyatının artmayacağını belirtirken OPEC Plus'ın 15 ayda piyasaya 5 milyon 800 bin varil petrol eklemesi kararlaştırıldı ve petrol piyasaları incelemek için toplantılar aylık olarak düzenlenmektedir dedi. İran Petrol Bakanı bütün bu tartışmalarda İran'ın piyasaya dönüşü önemli ve etkili bir fenomen olacak ve bu olduğundan da OPEC Plus İran'ın dönüşünü görmezden gelemez dedi.
İran İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı İran'daki tüm nükleer faaliyetlerin barışçıl olduğunu söyledi. Abbas Muktedai İran Pres Ajansı'na verdi demeçti. İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm nükleer faaliyetleri barışçıldır ve İran'ın milli çıkarına ve bilimsel ve teknolojik ilerleme alanlarındaki faaliyetleri içerir dedi. Muktedai, Siyonist rejim İsrail yetkililerinin İran'ın nükleer programı ve İran tehdidine ilişkin iddialarına cevaben, Kudüs'ün işgalcisi rejimin İran'ın meseleleri hakkında konuşma hakkı olmadığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti engellerin ve sorunlarının tamamen farkındadır dedi. Muktedai ayrıca şöyle dedi. İsrail rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'nin gücü ve kuvvetine dair konuşması şöyle dursun. Bu rejim Gazze'de silahsız halkla bile baş edemez dedi. İranlı yetkili bölgede güçlü ve önemli bir ülke olan İran İslam Cumhuriyeti'nin bilimsel ilerlemesini sürdüreceğini ve İran milletinin de yardımıyla nükleer enerjiyi en üst düzeye çıkarmaya çalışacaklarını söyledi.
Max 2021 Rus Havacılık ve Uzay Fuarı'na 30 İranlı şirket katılıyor. İRNA Ajansı'na göre yarın Moskova'da başlayacak olan Rusya Havacılık ve Uzay Fuarı, Max 2021'e İran Cumhurbaşkanı Geliştirme Merkezi'nden bir heyetin yanı sıra Bilim ve Teknoloji Başkan Yardımcısı ve İran'dan 30 bilgi tabanlı şirket katılacak. İran İslam Cumhuriyeti'nden 30 bilgi tabanlı şirket fuarda bilimsel ve teknolojik başarılarını sergileyecek. Rusya Havacılık Endüstrisi'nin en son başarıları fuarda sergilenecektir. İran daha önce de Rusya'da düzenlenen söz konusu fuarlara aktif olarak katılmıştı.
Amerikan haber sitesi Business Insider, İran donanmasının filosunu yeniden inşa etme ve modernize etme konusunda önemli ilerleme kaydettiğini ve gemilerini okyanuslardaki çeşitli görevlere gönderdiğini bildirdi. Söz konusu Amerikan haber sitesine göre Mekran gemisi ve Sehent gemisi Atlantik Okyanusu'na giren ilk İran donanma gemileridir. Habere göre kısıtlamalara rağmen İran çeşitli sınıflarda çok sayıda denizaltı savaş gemisi tasarladı ve üretti. Habere göre İran denizaltıları İran İslam Cumhuriyeti'nin en gelişmiş savaş unsurlarıdır. Haber sitesine göre İran İslam Cumhuriyeti ordusu donanması Umman Körfezi'nde ve İran'ın ötesindeki sularda güvenliği sağlamaktan sorumlu. Devrim Muhafızları donanması Fars Körfezi'ni de koruyor. İslam Devrim Muhafızları donanması ve İran İslam Cumhuriyeti ordusu donanması da Hürmüz Boğazı'nın korunmasından müştereken sorumludur. İran ordusu donanmasının da okyanuslarda varlık için uzun vadeli hedefleri var. Habere göre İran'ın silah ambargosunun sona ermesiyle birlikte Çin ve Rusya ile deniz işbirliği de gelişiyor.
İran'ın güneybatısındaki Huzistan İyareti Limanı ve Denizcilik İşleri Genel Müdürü yaptığı açıklamada 10.831 ton çeşitli petrol ve petrol dışı malın İmam Hümeyni Limanı'na boşaltılıp yüklendiğini duyurdu. Merhaba Ajansı'na göre Adil Deriz, bu yılın ilkbaharında geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %15'lik bir büyüme gösteren İmam Hümeyni Limanı'na 10.831.000 ton çeşitli petrol ve petrol dışı mal boşaltıldı ve yüklendi dedi. Deriz sözlerini şöyle sürdürdü. Bu dönemde İmam Hümeyni Limanı'na 6.691.000 ton petrol dışı mal ve 4 milyon tonun üzerinde petrol ürünü boşaltılarak yüklendi. Huzistan İyareti'ndeki İmam Hümeyni Liman Kompleksi, gelişmiş ve güçlü donanımı ve yıllık 50 milyon ton kapasitesiyle İran'ın tedarik zinciri ve gıda güvenliğinde önemli bir rol oynamaktadır. 7 kilometre uzunluğundaki 38 aktif iskelesiyle bu liman, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan İyareti'ndeki Şehit Recai Limanı'ndan sonra İran'ın en büyük aktif limanıdır. İran'ın ihtiyaç duyduğu temel malların hacminin yaklaşık %85'i İmam Hümeyni Limanı'ndan ithal ediliyor.
İran'ın Fars Eyaleti Valisi, eyaletin güneyinde deprem bölgesine değerlendirme ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu. Fars Valiliği dün Haş bölgesinde 5.7 büyüklüğünde depremin ardından Kızılay ve Valiliğin deprem bölgesine hasar tespit çalışmaları için bölgeye ekipler gönderdiğini bildirdi. İran'ın sismoloji merkezine göre Fars eyaletinin Kazirun kentinde yerel saatte 19.44'te Richter ölçüne göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 11 kilometre altında meydana geldi. Depremin merkez üssünün Fars eyaletinin güneyindeki Kazirun kentinin Heşt ve Kenartahta ilçelerinde olduğu bildirildi.
İran İslam Şura Meclisi'nde Filistin İntifadası'na destekleme uluslararası konferansı genel sekreteri Filistin Halk Kurtuluşu Cephesi yeni genel sekreterinin seçilmesini tebrik etti. İrna'ya göre Filistin İntifadası'na destekleme uluslararası konferansı genel sekreteri Hüseyin Emir Abdullahyan, Talal Naci'yi pazar günü Filistin Kurtuluşu Halk Cephesi genel sekreteri olarak seçilmesinden dolayı kutladı. İran İslam Danışma Meclisi'ndeki Filistin İntifadası'nı destekleme uluslararası konferansının genel sekreteri Talal Naci'ye gönderdiği mesajla Talal Naci'nin başarısını Filistin halkının refah ve gururunun devamını ve kahramanca direnişi vurgularken bu hareketin merhum lideri Ahmet Cibri'nin başta Kudüs olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarının özgürlüğü için çizdiği yolun sürdürülmesini temenni etti. Ahmet Cibri'nin ölümünün ardından Talal Naci, Filistin Halk Kurtuluşu Cephesi Genel Sekreteri seçildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı dün Kudüs'te Harem-i Şerif'e yönelik baskını ses bombaları ile müdahaleyi ve gözaltıları kınadı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada İsrail güvenlik güçlerinin Harem-i Şerif'in kutsiyetini bir kez daha ihlal ederek ırkçı Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskında bulunmasına izin vermesini, ibadet eden Filistinli sivillere ses bombaları ile müdahale etmesini ve aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli sivilleri insan onurunu rencide eden görüntüler eşliğinde gözaltına almasını kınıyoruz ifadelerine yer verildi. Terör rejimi İsrail'in Ramazan ayında da Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarda bulunduğu hatırlatan açıklamada İsrail'in geçtiğimiz Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının tüm bölgede sebep olduğu gerginlik, tırmanma ve çatışma ortamının zihinlerde hala tazelerini koruduğu mevcut ortamda bu tür provokasyonların sürmesi son derece tehlikelidir denildi. Bu arada Pakistan Dışişleri Bakanlığı da ırkçı İsrail işgal güçlerinin işgal altındaki bölgelerde ibadet edenlere ve Mescid-i Aksa'nın kutsallığına yönelik şiddetli saldırıları kınadı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'na yapılan açıklamada uluslararası topluma Filistinleri korumak için derhal adım atması çağrısında bulunulurken İsrail'in bu saldırıların tüm insani normlara ve insan hakları hukukuna karşı olduğu vurgulandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Kıbrıs Türk kesiminin bağımsızlığına vurgu yaparken bazı Yunan basını ve yetkililerin Kıbrıs'la ilgili tutumlarını eleştirdi. Altun bazı Yunan politikacıların Rum politikacılarla birlikte Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını yok sayan maksimalist iddialar ortaya attıklarını belirtirken Yunan tarafından beklentimiz artık maksimalist iddialarında ısrar etmeyerek bölgenin zenginliklerinden birlikte ve barışçıl bir şekilde faydalanmanın yollarını düşünmeliler dedi. Altun Yunan Katimener'in gazetesine verdiği mülakatta Türk-Yunan ilişkileri, Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz ve sığınmacı krizi gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin kendisini ilgilendiren her bölgede sorunların diyalog yolu ile çözülmesini ve barışın hakim olmasını istediğinin altını çizen Altun, bu durum Kıbrıs meselesi için de geçerlidir. Kıbrıs'ta Türkler geçmişte yaşanan şiddet olaylarını sineye çekerek 10 yıllardır Rumların makul davranmasını bekledi şeklinde konuştu. Kıbrıs Türk'ünün anlam planına da evet dediğini anımsatan Altun, bana göre iki toplumun birlikte yaşama ihtimali Rumların Avrupa Birliği'ne arındığı gün bitmişti. Buna rağmen yıllarca iyi niyetle gayret gösterildi. Ancak iyi niyetin bir sınırı da vardır. Artık aynı çatı altında yaşamanın da mümkün olmadığını herkes görüyor ifadesini kullandı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Türkiye'yi kendi güçlerini ve paralı askerlerini kullanarak diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmakla suçladı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexandros Papayanov yaptığı açıklamada Türkiye'nin başka ülkelerin topraklarını yasa dışı olarak işgal ettiğini, bu güçleri ve paralı askerleri bu topraklarda tutarak istikrarsızlığa sürüklediğini ileri sürdü. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Türkiye'nin uluslararası hukuku sürekli ihlal ettiğini gizlemek için gerçeği çarpıtmaya ve bulanık bir görüntü göstermeye çalıştığını da belirtti. Yunanistan Dışişleri Bakanı da geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Akdeniz'e askeri gücünü göstermesi eleştirilmiş, Türkiye'nin bölgedeki politikalarına devam etmesi halinde Avrupa Birliği yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağını söylemişti.
Haftar liderliğindeki Libya ordusunun üst düzey bir askeri yetkilisi ülkedeki yabancı paralı askerlerin varlığının devam etmesinden Türkiye'yi sorumlu tuttu. Fars Haber Ajansı'na göre Halife Hafter'e bağlı 301 Libya ordusu yetkilisi Tuğgeneral Halid el-Mahcub, Türkiye paralı askerlerini Libya'da tutmak için yasa dışı bir anlaşmaya başvuruyor dedi. Libya'ya paralı asker ve terörist naklinden Türkiye sorumludur diyen Mahcup, yabancı birliklerin ve paralı askerlerin eninde sonunda Libya'dan ayrılacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçtiğimiz günlerde 23 Haziran'da düzenlenen 2. Berlin Konferansı'nı katılımcıların Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırdığı siyasi süreci olan bağlılığını öven bir bildiriyle memnuniyetle karşıladı. Libya'nın 2011'den bu yana ülkenin iç muhalefetiyle birlikte NATO güçleri tarafından işgali, Libya'da uzun bir iç savaş, huzursuzluk, insani, ekonomik ve sosyal krizin başlangıcına da neden oldu.
Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 7680 koronavirüs vakası tespit edildi. 66 kişi ise hayatını kaybetti. Bir günde toplam 233.946 test yapıldı. İyileşen hasta sayısı 5.835 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı tarafından açıklanan tabloda aşılama verilerine de yer verildi. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de birinci doz aşılama ortalama %62.74 oldu. İkinci doz ortalaması %33.38 olurken 1 ve 2 ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı da toplamda 63.290.483'e yükseldi.
Taliban sözcüsü Türkiye birliklerinin Afganistan'da kalması halinde onlara karşı savaşacaklarını söyledi. Taliban sözcüsü Muhammed Naim, yabancı askerler çekilir çekilmez Kabil'deki hükümetin çekeceğini vurguladı ve Afganistan'da kalmaları halinde Türk kuvvetlerine karşı mücadelenin altını çizdi. Muhammed Naim, hareketin Kabil ve yabancı diplomatik tesislerin güvenliğinin sağlanması gerektiği bahanesiyle Ankara ile Washington arasında imzalanan bir anlaşma uyarınca Türk askerlerinin Afganistan'da NATO çerçevesinde tutulmasına karşı olduğunu vurguladı ve Türk askerlerinin Afganistan'da kalması halinde Taliban'ın onlara karşı savaşacağını söyledi.
Öte yandan Afganistan hükümeti ile Taliban arasında Katar'da devam eden görüşmelerde üst düzey müzakerelere devam etme ve ülke çapındaki insani yardımların tüm bölgelere güvenli bir şekilde ulaştırılması üzerinde anlaştı. Afganistan'da devam eden şiddetin sona erdirilmesi amacıyla hükümet ile Taliban arasında geçtiğimiz yıl başlayıp kısa süre sonra çıkmaza giren müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlamıştı. Görüşmelerin ardından Afganistan hükümeti ile Taliban barış konulu üst düzey müzakerelere devam etme konusunda anlaştıkları kısa bir ortak bildiri yayınlarken bildirde ateşkes veya şiddetin azalmasından söz edilmedi. Bildirde İslam ilkelerine dayalı ve tüm Afganların yararına olacak bir uzlaşmaya ihtiyaç olduğu ifade edildi.
Çin Dışişleri Bakanı Suriye krizine kapsamlı bir çözümün anahtarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından inanılan Suriye'nin liderlik ve ulusal egemenliği ilkesinin uygulaması olduğunu söyledi. İrna'ya göre Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi pazar günü Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Miqdadi ile yaptığı görüşmede Çin'in sorunu çözmek için Suriye'nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı olan 4 önerisi olduğunu da söyledi. Çin Bakan, Suriye'yi ilerlemeye ve ulusal birlik ve haysiyetin de korumasına yönelik bağımsız ve özgür hareketinde güçlü bir şekilde desteklemektedir.
Irak Enformasyon Merkezi pazar gecesi kuzeydeki Kerkük ilinde terör örgütü IŞİD'in 4 sığınağının imha edildiğini duyurdu. IŞİD terör örgütünün Irak'taki yenilgisine rağmen bu terör örgütünün bazı üyeleri hala ülkenin farklı yerlerinde bulunuyor ve dağınık şekilde terör eylemleri gerçekleştiriyor.
Ve son haberimiz, Alman şansölyesi ülkenin selden etkilenen bölgelerini ziyareti sırasında durumu garip ve korkunç olarak nitelendirdi. Almanya'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 150'yi aşarken ve selde onlarca kayıp kişi bulunmaya çalışırken Almanya Başbakanı Merkel Almanya'da selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti. Merkel hasarı araştırmak ve selde hayatta kalanlarla buluşmak için pazar günü Ahveriler yakınlarındaki Şulud köyünü ziyaret etti.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Avrupa'nın İran'a yönelik çifte standartlı siyasetlerinin değişmesi zarureti başlığını taşıyor. İran İslam Şura Meclisi, Konseyler ve İçişleri Komisyonu üyesi Seyyid Hamid Rıza Kazimi, Avrupalıların İran'a karşı çifte standartlı yaklaşımlar yerine iyi niyetli olmaları gerektiğini vurguladı. Millet Evi Haber Ajansı'nın verdiği rapora göre İran, İslami Şura Meclisi, Konseyler ve İçişleri Komisyonu üyesi Seyyid Hamid Rıza Kazimi, Batılıların İran'a baskı uygulama yöntemlerinin içinin boşluğu ve işlevsizliği ortaya çıkmıştır ifadesini kullanarak şöyle dedi. Yeşil kıta makamları ve sorumlularının tavırları yanlışların tekrarından ibarettir. Çünkü onlar son 40 küsur yıldır İran milletinin çıkarlarının temini peşinde olmadıklarını göstermişlerdir. Seyyid Hamid Rıza Kazimi açıklamasının devamında şöyle dedi. Gerçekte Batılılar son yıllarda sürekli yanlış havalarda bulunmuşlardır ancak her zaman yenilmiş ve çıkmaza girmişlerdir. İran İslami Şura Meclisi Konseyler ve İçişleri Komisyonu üyesi Seyyid Hamid Rıza Kazım'ın söylediğine göre Avrupa ve Amerika farklı dönemlerde iyi polis, kötü polis rolüne bürünmüş veya müzakereci ve ara buluculuğa soyunmuştur. Ancak bu yöntemin artık işlevsizliği görülmüştür ve dünya kamuoyu özellikle de İran milleti karşısında ellerinin açığa çıktığını söylemek gerek dedi. 11. dönem İran İslam Şura Meclisi milletvekilliğinin söylediğine göre Avrupalılar iyi niyet göstermedikleri sürece İran milletinin çıkarlarını temin etmedikleri sürece bir sonuca varamayacaklarını bilmeliler açıklamasında bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti İslam Şura Meclisi Konseyler ve İçişleri Komisyonu üyesi Seyyid Hamid Rıza Kazemi şöyle bir değerlendirmede bulundu. Gerçekte aşırı talepler, ön koşulların koşulması ve gerçeklerin saptırmaları Batılıların İran İslam Cumhuriyeti ile karşılaşmada dış siyasetinin önemli bileşenlerinden sayılır. Ancak bu tavırlar artık etkisi kalmamıştır ve kalmayacaktır. Bu İranlı makamın açıklamalarına ilaveten İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Bercan Nükleer Anlaşması görüşmelerindeki İran heyetinin Başkanı Seyda Basırakçı bu hususta paylaştığı tweetinde Viyana görüşmelerinden İran'a yeni bir hükümeti beklemesi gerektiğini bildirdi. Irakçı Twitter'dan paylaştığı açıklamada geçiş dönemindeyiz ve Tahran'da demokratik bir güç transferi gerçekleşiyor. Viyana görüşmelerinden İran'da yeni bir hükümeti beklemesi gerektiği açık açıklamalarına da yer verdi. Irakçı Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin bunu anlaması ve bu durumu insani bir durumla irtibatlandırması ve bundan dolayı da nükleer anlaşmanın yeniden ihyası ile ilgili görüşmelerin bir süre daha yapılmaması gerekecek dedi. Irakçı tutukluları siyasi amaçlar için rehin tutmak, mübadele ve anlaşmanın kaybedilmesine neden olacaktır dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Amerika ve İngiltere anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirlerse yarın her taraftan 10 mahkum serbest bırakılabilir dedi. Böylece İran İslam Cumhuriyeti'nin Bercan Nükleer Anlaşması hususunda iyi niyetli yaklaşımını geçen dönemlerde de gösterdiğini tüm sabotajlara ve batılıların taahhütlerini yerine getirmemelerine rağmen hala bu tür eylemler ve açıklamalar ile iyi niyetini korumaya çalıştığı aşikardır. Ancak Batılıların bu fırsattan nasıl yararlanacağı yoksa aynı geçmişteki hasmani tavırlarını devam ettirmek istedikleri hala belirsizdir.
Müzik Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan gerilimleri başlığını taşıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan makamları Rusya arabuluculuğu ile Karabağ Barış Anlaşması'nı 9 Kasım gece yarısında imzalamış olmalarına rağmen bir kez daha bölge manşetlerine ateşkes kurallarının ihlali haberleri yer alıyor. Bu hususta medya Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan askerlerinin sınır bölgelerinde çatıştığını duyurdular. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise bir bildiri yayınlayarak şu açıklamalara yer verdi. Geçen cuma öğle saatlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti güçleri Yarasa bölgesinde konuşlu Ermeni güçleri ateş ettiler. Ve Ermeni güçler de bu saldırılara karşılık verdi. Yeni ateşkes ihlalleri olayları genellikle Akdere, Akdam, Fuzuli ve Hocavend bölgelerinde yaşanıyor. Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana her gün farklı şekillerde ateşkes anlaşması iki tarafça ihlal edilmektedir. Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalandığı ilk başlarda ateşkes olayları pek fazla değildi ancak süre geçtikçe ve Bakü ile Erivan ihtilafları arttıkça görünen o ki ateşkes ihlalleri de artmaktadır. Bakü ile Erivan arasındaki ateşkes ihlallerinin temel sebebinin özellikle de zamanın geçmesiyle daha da artmasının nedeninin yabancıların müdahaleleri olduğu unutulmamalıdır. Gerçekte Bakü ve Erivan'daki yabancı dış güçler bunun yanı sıra yabancı devletlerin bölgedeki bağımsız ülkeleri etkilemeye çalışması ateşkesin ihlallerinin en önemli faktörlerindendir. Örneğin Ermenistan Başbakanlığı kayyımı Nikol Paşinyan'ın Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasından duyduğu memnuniyete rağmen bazı yabancı müdahaleler Ermeni halkını kışkırtma peşinde buna paralel olarak Erivan makamları zaman içerisinde bölgedeki çıkar sahibi ülkeler ile uyumlu tutumlar sergilemek zorunda kalmışlardır. Bu hususta Batılı devletlerin Ermenistan ve Karabağ Ermenileri tutumlarını ciddi şekilde desteklemelerine değinmek mümkün. İkinci Karabağ Savaşı döneminde Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti karşısında kendini savunabileceğini umut ediyorum.
Bu açıklamalar Amerika'nın Ermenistan tutumlarını desteklemesi ve Karabağ Ermenilerinin arkasında olduğunu da gösteriyor. Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Amerika ve Fransa makamları bu anlaşmaya karşı çıkmışlardı. Bu da bu devletlerin bu çatışmada ve sorunda da tarafsız olmadığını gösteriyor. O zamanki Amerika ve Fransız Dışişleri Bakanları Dağlı Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasının ardından anlaşmaya sadece AGİT Minsk grubu liderleri olmadan imzalandığı için karşı çıktıklarını da belirttiler. Ancak perde arkasında tabii ki başka nedenler de yatmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Batılı hükümetlerin bu tutumuna cevaben bir bildiri yayınladı. Ve AGİT Minsk grubu üyeleri olarak Amerika ve Fransa makamlarından bu açıklamaları Dağlı Karabağ sorununun çözümü amacına uymuyor. Uzmanlar ateşkesin ihlal edilmesinin ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki mevcut askeri çatışmaların da tırmanmasının ana nedenlerinden birinin de yabancı hükümetlerin müdahalesi olduğuna da inanıyorlar. Uluslararası ilişkiler uzmanı Patrick Şakaykan, Dağlı Karabağ bölgesindeki son çatışmalar Türkiye müdahalelerinin de bir sonucu gibi görünüyor. Çünkü Suriye meselesinden sonra ülke Türkçe konuşan bir ittifak fikri ve güvenlik güçlerinin de konuşlandırılması ile hareket ediyor ve Dağlı Karabağ işgal etmeye çalışıyor. Bu bağlamda Ermeni makamları da dış müdahaleye karşı sert tutumlar sergilediler. Örneğin Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, İran ve Rusya'nın arabuluculuk çabalarına rağmen Ermeni-Azeri ihtilafının Dağlı Karabağ krizi anlamında belirsiz ve karmaşık bir geleceğe sahip olduğuna işaret ederek Güney Kafkasya'da bir terör yuvasının da kurulması konusunda uyardı. Genel olarak daha fazla çıkar elde etmeyi amaçlayan dış müdahalelerin Bakü ve Erivan'ın çıkarları doğrultusunda olmadığı, aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın çıkarlarına da son derece zararlı olduğu söylenmelidir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsı 28 Tir 1400, Hicri Kameri 8 Zilhicce 1442 ve Miladi 19 Temmuz 2021 Pazartesi. Hicri Kameri 8 Zilhicce terviye günü olarak adlandırılmıştır. Bugünün terviye günü olarak belirlenmesinin nedeni Hazreti İbrahim Aleyhisselam döneminde Arafat çölünde su bulunmamasıydı. Bu yüzden de halk 9. günü su ihtiyaçlarını karşılamak için 8. gününde suyu Mekke'den Arafat çölüne taşıyorlardı. Bu yüzden de bazıları birbirlerine Arapça tereveytum, tereveytum yani acaba susuzluğun giderildi mi sorusunu soruyorlardı. ...1382 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Zilhicce 60 yılında Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Hüseyin Aleyhisselam Yezid bin Muaviye'ye biat etmekten kaçınması ardından Mekke'den Irak'ın Kufe kentine doğru yola çıktı. İmam Hüseyin Aleyhisselam bu olaydan 4 ay önce Medine'den kendi yarenleriyle birlikte Mekke'ye gitmişlerdi. İmam Hüseyin Aleyhisselam Mekke'de bulunduğu sıralarda bu kutsal kente gelen hacı adaylarından faydalanarak Müslümanlardan birçoğunu Yezid bin Muaviye hükümetinin fasık ve zalim olduğundan haberdar ettiler. Küfe halkının İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı defalarca davet etmeleri ve o hazretin Mekke'de Yezid hükümeti memurlarınca öldürülmesi komplosu gibi nedenlerden dolayı İmam Hüseyin Aleyhisselam Mekke'den Kufe'ye doğru yola çıktılar. Aynı zamanda hac mevsimi de sayılan Hicri Kameri 8 Zilhicce günü de Mekke'nin terk edilmesi, imamın zalim Yezid hükümetine karşı muhalefetine yönelik ilginin daha da artmasına neden oldu. ...67 yıl önce bugün Hicri Şems'i 28'tir 1333'te Ayetullah Muhammed Hüseyin Kaşifurgut'a vefat etti. Bilim ehli ve faziletli bir ailede Irak'ın kutsal Necef-i Eşref kentinde dünyaya gelen Kaşifurgut'a gençken dini ilimlerde tahsiline başladı. O kendi döneminin önde gelen alimlerinden olan Ahun Torasani nezdinde bütün bilimsel aşamaları da kat etti. Kaşifurgut'a 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Irak halkının işgalci İngiliz güçlerine karşı cihat hareketinde aktif katılımı vardı. Kaşifurgut'a Havaşi Eynül Hayat ve Siyaset El Hüseyni'yi ve Bişi Divani gibi eserleri kalem aldı. ...41 yıl önce bugün Hicri Şems'i 28'tir 1359'da İran ünlü alim ve edip Üstad Celaleddin Humayi vefat etti. Hicri Şems'i 1278'de İran'ın merkezindeki İsfahan'da fazla bir ailede dünyaya geldi. Üstad Humayi tahsiline 5 yaşındayken babası nezdinde başladı ve fıkıh darında içtihat derecesine ulaştı. Edebiyat, felsefe, usul ve nücum dallarında büyük maharet kazanan Humayi, İran'ın edebiyat tarihi, edebi sanatlar ve mesnevi Velednâme adlı eserleri kaleme aldı. ...35 yıl önce bugün Hicri Şems'i 28.1365'te İranlı ünlü araştırmacı Üstad Seyyid Muhammed Hakimi Derris Rezevi 91 yaşında vefat etti. İlk eğitimini Mirza Abdülcevad Edip Neyşabir'in nezdinde bitirdikten sonra eski bilimleri öğrenmeye başladı ve bu alanda da zirveye ulaştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türkiye Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Davutoğlu'ndan iktidar yorumu, AK Parti davadan koptu.
Cumhuriyet.
Erdoğan yeni ittifakın sinyalini verdi.
Ve Yeni Asya.
Bakan Selçuk, okullarımızı 6 Eylül'de açacağız.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Osman Sert, 17 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde "Ufukta seçim mi var?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti ve 1,5 yıllık pandemi arasından sonra sahalara inmesi yine erken seçim senaryolarını konuşulur hale getirdi. Aslında erken seçimi Türkiye gündeminde tutan temel sebep 1 Kasım 2015 genel seçimleri, istisna tutulursa parlamento seçimlerinin, 16 Nisan 2017 referandumunun ve son cumhurbaşkanlığı seçimlerinin toplumda kesin bir sandık tatmini üretememiş olması. Sürekli %50 bandında gerçekleşen, hiçbir tarafın tatmin edici güçlü bir zafer elde edemediği seçimler, seçmenler nezdinde de sandık beklentisini tümüyle ortadan kaldırmaya yetmiyor, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
2019'daki yerel seçimler Türkiye'de verdiği net sonuçla yerel yönetimler açısından bir erken seçim ihtiyacını da ihtimali de ortadan kaldırdı. Sandıktan çıkan sonuç koltuğa oturan belediye başkanlarına sağlam bir meşruiyet verdi. Türkiye'de Cumhur İttifakı uzun süredir girdiği seçimleri kazansa da AK Parti'nin parlamenter sistemde elde ettiği çoğu neticede olduğu gibi kesin bir tatmin duygusunu hem kendi seçmenine hem de muhalefete veremiyor. Bu da erken seçim beklentisini diri tutuyor. Bu beklenti 2019'daki yerel seçimlerde iktidar aleyhine güçlendi. Ancak muhalefetin elde ettiği psikolojik üstünlüğü sürdürememesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başta Barış Pınarı harekatı olmak üzere gündeme kendi hakimiyeti altına almasıyla bu beklenti büyük oranda zayıfladı. Ancak erken seçim tartışmaları bitmedi. Ne kadar üzerine spekülasyon yapılırsa yapılsın, kağıt üzerinde 2023 seçimlerine en az 2 ila 3 sene varken, ekonomi ve pandemi seçmen psikolojisinde de bir dalgalanma oluşturmuşken, 31 Mart seçimlerinden oluşturduğu tedirginlik de iktidarda mevcutken böyle bir beklenti aslında biraz havanda su dövmekten ibaretti. Ama olsun. Hem siyaset esnafı hem de bu tartışmanın tarafları uzun süre bu iddiayı gündemlerinde tuttu. Aslında bugün de mevcut tabloda bir erken seçimi iktidar için düne göre daha anlamlı kılan bir değişiklik yok. Ne Cumhur İttifakı'nın oyları bir toparlanma trendinde ne de ekonomide hissedilen bir iyileşme de var. Bilakis özellikle de enflasyon ve işsizlik rakamları hiç de iç açıcı bir gelecek vaat etmiyor. Sedat Peker, ifşaatları gibi gelişmeler seçim arazisine iktidar için mayınlamaya devam ediyor. Dış politikada da rüzgar iktidar lehine esmiyor. İktidarı seçmen nezdinde rahatlatabilecek tek gelişme COVID-19 bağlamında yaşanan hızlı aşılama ve buna paralel seyreden normalleşme süreci. Bunların da kazanmaya yetip yetmeyeceği ayrı bir tartışma konusudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut Cumhur İttifakı'nın kendisine bir seçim galibiyetini garantileyebileceğinden emin değildir. Alternatif bulmak için niyetlendi, açılım çabaları bir sonuca da ulaşmadı. Bu konuda kesin bir sonuca ulaşmadan da erken ya da baskın bir seçime niyetlenmesine anlamlı kalacak bir siyasi zemin bulunmuyor.
Cevher İlhan 17 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde 15 Temmuz soruları hala cevapsız başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İstifamların başında dönemin Kara Havacılık Okulu Komutanlığı'nın mahkemede Genelkurmay Başkanı'nın Akıncı'ya geçişi emir komuta içinde olmuştur. VIP olarak ağırlandığı Akıncı'dan Çankaya Köşkü'ne gidişinin de VIP şeklinde olduğunu mürettebatın ifadelerinden biliyoruz. Değilse serbest bırakıldı ya da kurtuldu, kurtarıldı ama mürettebat tutuklu ifadesinin soruşturulmaması geliyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Keza AKP milletvekili Şamil Tayyar'ın da nazara verdi. Sabah 8.30 kadar bir irtibatı yok. Kuvila Selçuk, Mehmet Dişli, Akın Öztürk'ün ifadelerinde Genelkurmay Başkanı'nın eli kolu bağlı değildi ve odasında çay içiyordu dedikleri ve televizyon izledikleri iddiaları ile komuta kademesi 04'e kadar durumu mu gözetledi? Sorusunun cevabının araştırmaması istifamları derinleştiriyor. Sahi savcının esas hakkındaki mütalasında sonuçta Çankaya Köşkü'nde başbakanla iniş yaptık. Peşimde Mehmet Dişli geldi. Açıkça arkamdan gelenleri kontrol etmedim. Başbakanlık binasına girdim dedi. Yazılan Genelkurmay Başkanı'nın Dişli'yi iner inmez değil de saatlerce süren kriz toplantılarına katıldıktan saat 16.30'da ihbar etmesi ciddi olarak sorgulanmadı. Yine Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı eski komutanının mahkemede ben FETÖ'cü değil milliyetçiyim. Bu planlama başarısız olsun diye yapılmış amatörce askeri bir plandır. Oyun ve aldatmacadır. Kimin işine yarıyorsa o yapmıştır. Savunması neden yeterince incelenmedi? Ya da mahkeme başkanının Akıncı'da emir komuta kimdeydi? Sorusuna yöneten yoktu, tam bir curcunaydı. Kimin kime ne emir verdi belli değildi. Çok kavgalar vardı. Cevabının perde arkası aralanmayıp 15 Temmuz hadisesi karmaşık ve muhallel halde ortada bırakıldı. Ve neden Cumhurbaşkanı dere geçerken ad değiştirilmez dedi. Gerçekten de bu garabetin sebebi neden sorulmadı? Niçin MİT müsteşarı gibi Genelkurmay Başkanı'nın millet iradesinin temsilcisi meclisi ifade vermesi engellendi? Özetle üzerinden 5 yıl geçti halde 15 Temmuz soruları hala cevap bekliyor. Bu açıdan gri alanların acilen cevaplandırılması da bekleniyor.
Arslan Tekin 17 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde ekonomide derin göçük başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hocaların hocası, eski milletvekili, gazetemizin yazarı Profesör Doktor Esfender Korkmaz'ın Türkiye'yi yöneten ve yönetmeye talip olan herkesin elinin altında bulunduracağı iki kitabı çıktı. demokrasi ve kalkınmada zor geçit ve ekonomide derin göçük. Asya Şafak Yayınları. Hocamız Demokrasi ve Kalkınmada Zor Geçit kitabında Diktatörler Neden Diktatördür başlığı açıyor. Şu zamanda altı çizilecek tespitlerini vereceğim diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Diktatörlerin bir kısmı darbelerle gelmiştir. Ancak güce tapma veya aldanma suretiyle diktatörleri genellikle halk yaratmıştır. Dünyada heykeli ayakta kalmış hiçbir diktatör yoktur. Hepsinin sonu kötü olmuştur. Eceliyle ölen diktatör sayısı çok azdır. Önceki diktatörlerin sonu, sonraki diktatörlere ders oluyor mu? Dünyada neden yeni diktatörler çıkıyor? Bu sorulara en iyi cevabı, duayen bir gazeteci veriyor. Türkiye'de 1950-1990 yılları arasında tam 40 yıl boyunca basında en büyük söz sahibi olduğu bilinen Haldun Simavi. Diktatörler hep doğru yaptıklarını sanıyorlar. Doğru yaptıklarında o kadar takıntılı oluyorlar ki tarihe dönüp bakmak gereği bile duymuyorlar, diyordu. Tarihin acımasız diktatörlerini cezalandıran halklar çektiklerini aynı acımasız çizgide göstermiştir. Burada diktatör meselesini bir tarafa bırakacağım. İnançlı politikacı örneğinden hareket edeceğim. İnançlılık etrafını görmemek, karşısındakini devamlı suçlamak, açıklarını bir bir sıraladıkları halde hiçbirini cevaplandırmak gereği duymamak, koruyup kolladıklarının, suç işlediklerinin bildiği halde bir harekette bulunmamak da hayra alamet değildir. Ülkemizde maalesef İstanbul Kanalı tartışmalarında aklı başında herkes yanlışlığı gösteriyor. Ancak yetki ellerinde tutanların inadına yapacağız, isteseniz de istemeseniz de yapacağız. Hayırdan başka laf, kargadan başka kuş bilmeyen bu kifayetsizler. Sözleri doğruyu bilmekle mi ilgili yoksa? Profesör Doktor Esfenda Korkmaz ise isimler vererek ayrıntılara giriyor. Demokrasi ve Kalkınmada Zor Geçit kitabı bizi uyandırıyor desem yeridir. Hocamızın geçen ay çıkan diğer kitabı Ekonomide Derin Göçük AK Parti iktidarının iktisat politikasını masaya yatırıyor. Sonuç itibariyle çıkış zordur ve zaman alır. Bugünkü iktidarın bu kitapta önerilen çözümler ve buna benzer çözümler için politika üretme ve uygulama şansı hiç yoktur. Çünkü AKP'nin kendi yıktıklarını yeniden yapması için bugünkü sonu getiren sistemi değiştirmesi ve 20 yıl geriye gitmesi de gerekir, diyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farsi Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsi Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsi Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi, Gazze ve Lübnan'a askeri yardımın zaruretini hatırlatırken, Filistin Özerk Teşkilatı'nın bu konuda büyük sorumluluğu olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Benim başlıca tavsiyem mücadeleye devam ve cihatçı örgütleri organize etmek ve onların birbirleriyle işbirliği yapması ve tüm Filistin topraklarında cihat alanının yayılmasıdır. Herkes bu kutsal cihatta Filistin halkına yardım etmelidir. Herkes Filistinli mücadelecilerin elini doldurmalıdır ve arkasını güçlendirmelidir. Biz gururla bu yolda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bir gün Filistin savaşının dini, gayreti ve cesaretinin olduğunu ve tek sorununun elinin boş olduğunu anladık. İlahi hidayet ve yardımı ile program yaptık ve sonucu Filistin'de güç dengesinin değişmesi oldu ve bugün Gazze düşman Siyonist'in askeri saldırısının karşısında durabiliyor ve ona karşı da zafer kazanıyor. İşgal altındaki topraklar olarak bilinen bölgede bu denklem değişikliği Filistin sorununu da nihai adımlara yaklaştırabilecektir. Özel teşkilata bu konuda büyük bir sorumluluk da düşüyor. Vahşi düşmanla ancak otorite ve güçlü bir konumdan başka konuşulamaz. Bu otoritenin ortamı ise Allah'a şükürler olsun cesur ve dirençli Filistin halkında hazırdır. Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin şaşırdığı dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, bir hafta aradan sonra yeni bir gündemle huzurlarınızdayız.
Bugün de her zaman olduğu gibi Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeleri gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya'da yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Amerikan terörist askerlerinin Iraklı gruplar ile çatışması.
Filistin gelişmeleri ve işgalci rejimin Filistinlilere karşı cinayetlerinin tırmanması.
Ve Yemen'in güney ve orta bölgelerinde çatışmaların artması.
Geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Amerika askerleri ile Iraklı gruplar arasındaki çatışmalar geçen hafta tırmandı. Çarşamba sabahı erken saatlerde Irak Kürdistan bölgesindeki Erbil Havalimanı çok sayıda roket ve insansız hava aracı İHA tarafından hedef alındı. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Kurumu saldırının bomba taşıyan çok sayıda İHA tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Amerika güçleri Erbil havaalanı yakınlarındaki El Harir askeri üssünde konuşlanmışlar. Dolayısıyla bu saldırıların hedefi Erbil'de konuşlu Amerika birlikleri olduğu anlaşılıyor.
Yine çarşamba günü Irak'ın batısındaki Anbar yaretindeki Amerikan merkezli Ayn el-Esed üssü 72 saat içinde ikincisi ve bu sefer de 14 füzeyle saldırıya uğradı. Saldırıda 3 Amerikan askeri de yaralandı. Amerikan terörist güçleri ise söz konusu saldırıya misilleme olarak füzelerin fırlatıldığı tahmin edilen Anbar'ın El-Bağdadi bölgesine de hedef aldı. Amerikan topçu birlikleri ayrıca Anbar'ın Hit kentinde bir camide kör saldırısında hedef aldı.
Iraklı kaynaklar buna yanıt olarak çarşamba gecesi Bağdat'ın El-Hazra bölgesinde bulunan Amerika Büyükelçiliği'nin Katyuş'a saldırısına uğradığını, elçilik savunma sisteminin de karşılık verdiğini duyurdu. Diğer yandan da çarşamba gecesi kamyonlardan oluşan Amerikan güçlerine destek konvoyu yol kenarında yerleştirilen bombanın hedefi oldu.
Amerikalılara yapılan saldırılar Irak Başbakanı bürosunun tepkisine sebep oldu. Başbakan Mustafa Kazemi'nin sözcüsü Yahya Resul, Amerikan terörist güçlerinin Irak'ta gruplara karşı eylemlerine değinmeksizin bir kez daha Irak düşmanlarının isyanlarını artırdıklarını ve ülke güvenliğini, hakimiyetini ve vatandaşların sağlığını Erbil Havaalanı, Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı olan Ayn el-Esed üssü ve ondan önce de Irak hükümeti desteğindeki diplomatik temsilciliğine saldırarak hedef aldıklarını söyledi. Tuğgeneral Yahya Resul, bu tüm yasaların açık bir ihlali ve devletin konumunun ve uluslararası yükümlülüklerinin ihlalidir, dedi.
Görünüşe göre Amerikan askeri ve diplomatik mekanlara karşı saldırılar Washington'un Irak ve Suriye sınırında 29 Haziran tarihinde Haçlı Şabi mevzilerine yapılan saldırıya misillemedir. Haçlı Şabi güçleri 27 Haziran tarihinde Haçdeyd Büyük Geçit töreni düzenleyerek kendi kabiliyetlerini sergilemesinin ardından 29 Haziran tarihindeki Amerikan terörist güçleri Haçlı Şabi mevzilerine saldırdı. Söz konusu geçit töreni Diyala üstünde yapılmıştı.
Irak halkı ve gruplarının birçoğu terörist Amerikan güçlerinin Irak'tan çekilmesini isterken meclis de işgal güçlerinin Irak'tan çekilmesi bağlamında bir tasarıyı onayladı. Görünüşe göre Irak parlamentosunun Amerikan birliklerinin geri çekilmesine ilişkin 5 Ocak 2020 tarihli kararı ciddiye alınmamıştır. Ayrıca Amerika'nın Haçlı Şabi'ye karşı saldırıları ve Irak hakimiyetini açıkça ihlal etmesi, terörist Amerikan güçleri ve direniş grupları arasındaki çatışmaları gelecek günlerde de ve aylarda yoğunlaşmasına da sebep olacaktır.
...65 gün süren illegal idari gözaltı süresinin uzatılmasını protesto etmek için açlık grevi başlatan Gazenfer Ebu Atvan nihayet geçen perşembe günü serbest bırakıldı. Söz konusu esirin 65 günlük açlık grevinin ardından serbest bırakılması direnişin sonuçta zafer ve özgürlükle sonuçlanacağını gösteriyor. Ebu Atvan, Siyonist rejimin cinayetleri ve zulmüne karşı direnişi açlık grevi şeklinde sürdürdü ve sonuçta gasp Siyonist rejim onu serbest bırakmak zorunda kaldı.
Bu arada Siyonist rejimin Filistinlilere karşı şiddeti hala devam ediyor. Siyonist rejimi Mescid-i Aksa cami çevresinde sıkı güvenlik önlemleri altında önceki gün 35 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. İşgal rejimi askerlere cuma namazı ve çeşitli toplumlara ve mitinglerde de Filistinli vatandaşlara saldırarak onlara şiddet uyguluyorlar. Filistin Kızılayı cuma günü çatışmalarda 421 kişinin yaralandığını, yaklaşık 100 Filistinlinin de Siyonistlerin kurşunlarına hedef olarak yaralandığını ve yüzlercesinin de göz yaşartıcı gazdan dolayı solunum zorluğu çektiğini duyurdu.
Filistinlilerin gösterilerinin temel nedeni topraklarına ve evlerine Siyonist rejim tarafından sürekli el konulmasına ve yerleşim birimlerinin kurulmasına karşı olmalarıdır. Bu bağlamda Filistin'deki Birleşmiş Milletler İnsan İşleri Koordinasyon Ofisi Perşembe günü bir raporda Siyonist rejimin bu yılın başından bu yana 421 Filistin binasını yıktığını söyledi. Bu yüzden 320 Filistinli Batı Şeria'da evinden ve yurdundan oldu.
Korsan rejim İsrail'in bu hareketi 2020'nin aynı dönemine kıyasla Filistinlilere ait binaların yıkımında %24'lük bir artış yaşandığını ve İsrail rejimi tarafından Filistinlilerin yerinden edilmesinde %50'lik bir artışın var olduğunu gösteriyor. İşgalci İsrail rejiminin bu cinayetleri Filistinlilerin korona salgını ile mücadele etmeye çalıştığı bir durumda devam ediyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Jimmy McGoldrick geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada korsan rejim İsrail'in son aylarda koronavirüs salgınına paralel olarak illegal yıkımlarını da artırdığını söyledi.
Geçen hafta Yemen, güney ve orta kesimlerde çatışmaların yoğunlaşmasına tanıklık etti. Yemen'in güneyinde Abyan ilinde Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin paralı askerleri arasında yeni çatışmalar başladı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı olan Güney Geçiş Konseyi güçleri, ülkenin güneyinde Abyan ilinde Loder kentinde müstafi hükümete bağlı güçlerin geçiş konseyi askeri koluna bağlı olan El Huzam El Ameni üssüne ait bir üssü kontrol altına aldıklarını duyurdu.
Bundan önce de Mansur Hadi güçleri Şebva ve Hadarmut illerinde geçiş konseyi yetkilerinden Cafer bin Şeyh ve yardımcıları ve bu gruba bağlı bazı kişileri karşıladıklarını duyurdu. Bu konu Güney Geçiş Konseyi'nin Kasım 2019 Riyad Anlaşması'ndan çekildiğini duyurmasına sebep oldu. Güney Geçiş Konseyi Sözcüsü Ali Abdullah El-Kesiri ise konseye bağlı yetkililere Şebva ve Hadarmut illerinde Mansur Hadi güçlerince kaçırılmasının Riyad Anlaşması'ndan çekilmelerinin sebebi olduğunu duyurdu.
Bundan önce Mansur Hadi güçleri Şebva ve Hadarmut illerinde Geçiş Konseyi yetkililerinden Cafer bin Şeyh ve yardımcıları ve bu gruba bağlı bazı kişileri kaçırdıklarını duyurdu. Yemen'in ortasında da ordu ve Yemen halk güçlerinin Suudi koalisyon desteğinde olan El-Kaide teröristleriyle çatışma sahnesine şahit oldu. Yaşanan savaşta Sana güçleri El-Beyza ilinin büyük bölümünü işgalden kurtarmayı ve El-Kaide teröristlerini ağır yenilgiye uğratmayı başardıklarını bildirdi. El-Kaide elebaşlarından Abdülvahab El-Hamigani Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Yemen ordusu ve halk güçlerinden aldıkları yenilgiyi itiraf ederek Sana güçleri El-Zahir cephesini tamamen ele geçirdiler. Bizim güçler eski mevzilere geri çekilmek zorunda kaldı yazdı.
El-Beyza savaşının önemli yönü El-Kaide teoristleri ve Suudi koalisyon arasındaki açık bağlantısını gösterdi. Zira Suudi koalisyon bu çatışmada El-Kaide'yi destekliyordu. Fakat buna rağmen Sana güçleri El-Kaide teoristlerine de yenmeyi başardı.
İngiltere'de yaşayan Yemeni politikacı Abdullah Selam El-Hakimi Twitter üzerinden paylaştı. Mesajda Suudi koalisyonun teröristlerin yanında olmasının yeni bir konu olmadığına işaretle şöyle yazdı. El-Kaide, Ensar, Şeriat, Selefiler ve IŞİD ve diğer teröristlerin Suudi Koalisyon ve Batı ve Amerika'nın desteğinde olan Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi işgallerinin bayrağı altında olmaları yeni bir konu değil. Zira onlar savaşın ilk gününden itibaren Suudi Koalisyon'un yanında savaşıyorlardı ve bu koalisyonun silah ve mali desteği altındalardı. Değerli dinleyiciler, konuya ilişkin Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Abbas Karaaslı'nın görüşlerini dinliyorsunuz.
Görüyoruz işte birçok bu Selefi Vahabi örgütlere destekleriyle dünyayı terörize etmekle, bölgeyi terörize etmekle bugün Yemen'de. Bu sızakta siz düşünün ki Yemen halkından milyonlarca insan içme suyundan mahrumdurlar. Yani bir tek Yemen bile yeter. Yemen faciasını düşünürsek bugün El-Beyza'dan gelen çatışmalara falan birazdan baktım. Gerçekten insan üzülüyor. O Yemen öyle olsun, diğerleri böyle olsun. Yani bugün Afganistan'ın durumu malum, hepsi durum. Yani Suudi Arabistan bir tek kendisiyle değil, kaim değil. Bir de bölgedeki, hatta uzak bölgelerdeki müdahaleler de söz konusudur. Bu nedenle bunları düşündüğümüzde açıkçası orada bir bataklık gibidir Suudi Arabistan rejimi. Bütün her tarafı oradan sinekler, yani terör sinekleri her tarafı uçup şey yapıyor, kirletiyor. Ama maalesef bu da dünyamızın bir gerçeği. Peş de fazla bunu etki edecek veya değiştirecek veya dönüştürecek bir şey değildir. Suudi Arabistan, Yemen halkının karşısında yenilgiye uğramıştır. Yıllardan beri orada bütün katliamlara rağmen, bütün sivil öldürmelerine rağmen, hastaneleri, sokakları, caddeleri, alışveriş merkezlerini, buğday depolarını, su depolarını vurarak bence Yemen halkını tüketmek ve Yemen halkını diz çöktürmek istemiştir. Ama Yemen halkı direnişi sürdürmüştür. Ensarullah liderliğinde orada direnişi sürdürmüştür ve bu bağlamda açıkçası yenilgiyi hazmedemeyen Suudi Arabistan sürekli böyle sivilleri katlederek bence de Yemen halkına ders vermek istemiştir. Ama Yemen halkı artık bu aşamaya geçmiştir. Saray içi çekişmeler ve oradaki kanlı hesaplaşmaların dışarıya yansımasıyla birlikte Suudi Arabistan çok zor durumdadır. Biliyorsunuz şu her zaman diktatör ve otoriter devletler içerideki olayları bastırmak veya yatıştırmak için her zaman bir dış düşman veya dış güçlere başvururlar. Suudi Arabistan bunun kralını yapmaktadır. Ama kraldan demişsen Kral Selman bin Abdülaziz'in ve yerine geçirmeye hedeflediği Mehmet bin Selman'ın sonu gelmektedir. Orada çok yakında benim tahminime göre çok daha kanlı hesaplaşmalara o Yemen, Suudi Arabistan'ın sarayının karanlık dehlizlerinde şahit olacağız.
Sayın Abbas Karaaşlı'ya görüşlerini bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Muhterem dinleyiciler, gelecek hafta yeni bir gündemde beraber oluncaya değin, sizlerden ayrılmadan önce görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize iletebileceğinizi, ayrıca yayınlarımızı da www.farstoday.com adresinden takip edebileceğinizi de hatırlatalım.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle tanışalım.
Muhterem dinleyiciler, bilindiği üzere 2021 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından Uluslararası Meyve ve Sebzeler Yılı olarak belirtilmiştir.
Bizler de bu konuyu fırsat bilerek sizler için meyve ve sebzelerle yakından tanışalım başlığı altında hazırladığımız dizi programımızda bugünkü sohbetimizde diğer bir yaz meyvesi olan kiraz ve faydalarından bahsedeceğiz.
Bilimsel adı Avion Prunus olan kiraz, sarıdan parlak kırmızıya kadar çeşitli renklerde tatlı ve hoş bir tada sahip. Vitamin yönünden zengin, popüler bir yaz meyvesidir. İran'ın çeşitli bölgelerinde yetişen kirazın dünyada en büyük üreticileri Türkiye, Amerika ve İran'dır. Dünyada yılda 18 milyon ton kiraz üretilirken, İran ise Türkiye ve Amerika'nın ardından üretim bakımından 3. sırada yer alıyor. Üretim açısından Türkiye dünyada 1. sırada yer almasına rağmen, yapılan çalışmalara göre ihracat için İran kirazının kalitesi dünyada ilk sırada yer alıyor ve bu yüzden de büyük ilgi görmektedir. İran'da hasadın başlangıcından bu yana her yıl yaklaşık %50'si Rusya'ya ihraç edilen 1000 tona kadar kiraz ihracat için paketlenmektedir ve gerisi de komşu ülkeler ve Fars Körfezi kıyı ülkelerine ihraç edilmektedir.
Kiraz ağacının dişli yaprakları ve küçük beyaz çiçekleri vardır. Kiraz çiçekleri ince ve kısa gövdeli, iki ve altılı kümeler şeklinde birbirine yapışık bulunuyorlar. Tabii ki yapraklarının dökülmesi ardından yerine meyveler oluşuyor. Kendisi küre şeklinde ve çekirdeği sert ve yuvarlak olan kiraz, cinsine ve farklı türlerine bağlı olarak sarımsı, turuncu ve kırmızımsı veya daha koyu kırmızı renklerdedir.
Kiraz ağacı uygun bir toprağa ve uygun iklime yerleştirilince 10 metre kadar yüksekliğe ulaşacaktır ve 100 yıl yaşayacaktır. Kiraz, turta, vişneli pay, meyve suları, reçeller, jöleler ve benzeri tatlı ve yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılır. Üstelik de İran'da mideye ilaveten, gözlere de hitap eden pilavı da yapılır. Besin ve vitamin açısından ise zengin olan kiraz ayrıca kalori yakmaya da yardımcı olur. Yüksek kalorili gıdaların diğerini alarak günlük kalori alımını da azaltabilir.
Kiraz bedeni güçlendiren ve müslih bir meyvedir. Kirazın içerdiği şekeri elma, armut ve erik gibi meyvelerin şekeri olan sorbitol tipi şekerdir. Sorbitol insan vücudunun %70'ini yakan, üstelik glikoza dönüştürülmeden kalori ve ısı üreten doğal bir şekerdir. Bu nedenle şeker hastaları için zararlı değildir. Yüksek oranda lif içeren kiraz düzenli kullanıldığında kolon kanseri riskini azaltır.
Kirazdaki lif sindirimi iyileştirir, mide ağrılarını tedavi eder ve sindirim sisteminin sağlığını destekler. Böbrek taşı ve safra taşı veya mesane taşı sorunu olanlara kiraz tüketmeleri tavsiye ediliyor. Zira idrar ve sindirim sistemi yollarında da adeta bir drenaj maddesi görevi yaparak taşları eriterek yok eder. Kiraz ayrıca vücuttaki zehirlerin de yok olmasına yardımcı olur.
Kiraz beyin için çok iyi olan A vitamini, B vitamini ve kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri içerir. Kirazdaki antioksidanlar ve C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken soğuk algınlığı, grip, ateşlenme, öksürük ve bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonlarını önler. Kirazda var olan vitaminler flavonoid ve karotenoid gibi antioksidanlar, fosfor mineralleri gibi besinler kalp ve atar damarları için çok faydalıdır. Bu maddeler kalp atış hızını düzenler, kalbi güçlendirir ve kan damarlarının sertleşmesini engeller.
Kirazın tüketilmesi kalp ve damar sağlığına sebep olurken, metabolizma sendrom hastalarda da şeker ve yağ oranının azalmasına da yardımcı olur. Kirazlar, antisyaninler ve bioflavonoidler içerdikleri için migren atakları ve ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. Kiraz ayrıca hafızayı güçlendirirken hareket fonksiyonu geliştirmek için iyi bir antisyanin kaynağıdır. Kiraz özü egzersiz sonrası kas ağrısını da azaltmaya yardımcı olur.
Kiraz ve kiraz suyunda bolca bulunan A vitamini, akneler ve sivilcelerin iyileşmesine yardımcı olur. Bu meyve antibakteriyel özelliklere sahiptir ve kandaki toksinleri atarak sivilceleri tedavi eder. Kiraz A ve B vitaminlerini yanı sıra C ve E vitaminlerini de içerir ve yüksek dozda multivitamini cildinizin sağlıklı ve parlak olmasını sağlar. Ciltteki siyah noktaların giderilmesine yardımcı olan kirazın uzun süreli kullanılması ise cildi canlandırırken gençleştirir.
Kirazın tüketilmesi sadece sindirim sistemi ve cilt için değil, saçlar için de iyidir. Kirazdaki vitaminler saç için gerekli besinleri de sağlar. Kirazdaki A vitamini saçı ve saç derisini nemli tutar ve ayrıca netyonik asit yaparak saç derisi salgı bezlerine yardımcı olur. Kirazdaki B vitamini kafa derisindeki kan dolaşımını iyileştirir ve saçın uzamasını hızlandırır. C vitamini salgı bezlerini güçlendirir ve saç kıranı önler. E vitamini de saçın kuruyarak zarar görmesi ve kırılmasını da önler.
Kirazdaki antioksidanlar görme yeteneğini iyileştirir ve gözleri makula dejenerasyonu ya da sarı nokta hastalığına, göz iltihabına ve kuruluğuna ve göz enfeksiyonlarına karşı korur. Kirazdaki antioksidanlar gözleri görme kaybı, sarı nokta tahribatı ve kuru göz gibi serbest radikallerin ve yaşlanmanın neden olduğu hasarlardan korur. Bu antioksidanlar yorgunluğu giderir ve göz şişmesini azaltır ve gözün iç basıncını yarlar.
Kirazdaki metalonin vücudun iç saatini ve uyku uyanıklık döngüsünü de düzenlemek için faydalıdır. Günde bir bardak kiraz yemek geceleri de uykuyu iyileştirmeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalar kirazların kandaki ürik asit seviyesini düzenlediğini ve gut hastalarında ağrıyı azalttığını ve tekrar nüksetmesini önlediğini göstermiştir. Kirazlar ayrıca İklemlerin şişmesini ve iltihaplanmasını önleyerek artritli hastaların ağrılarını azaltır. Tatlı kirazların belirli kanser türlerini önlemeye yardımcı olan C vitamini, antisyaninler ve karotenoidler içerdiğini unutmamak gerekir.
Tedavi özellikleri açısından geleneksel tıpta kiraz sapı ve çekirdeğinin içi kullanılmaktadır. Kiraz sapının demlenerek içilmesi idrar söktürücü etkisi vardır. Bu yüzden böbrek ve mesane hastalıklarına iyi gelir. Bu amaçla 30 gram kiraz sapı 12 saat soğuk suda bekletildikten sonra 1 litre suya ilave edilerek kaynatılır ve sabah, öğlen ve akşam birer bardak içilir. Olgunlaşmış kirazların ezilerek cilde sürülmesi deri hücrelerini canlandırır ve solgunluğunu giderir. Bu yüzden cildin temizlenmesi ardından uygulanması tavsiye edilir.
Muhterem dinleyiciler, birçokları tarafından sevilerek yenilen yaz meyvelerinden kiraz hakkında kısaca sizlere bilgiler aktardık.
Faydalı olmasını umut ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız ona haber özetleriyle son buluyor. İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı uzun vadede petrolün yüksek fiyatının kimsenin çıkarını olmayacağını söyledi. İran İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı İran'daki tüm nükleer faaliyetlerin barışçıl olduğunu söyledi. Max 2021 Rus Havacılık ve Uzay Fuarı'na 30 İranlı şirket katılıyor. İran donanmasında önemli ilerlemeler kaydedildi. İmam Hümeyni Limanı'nda 10 milyon tondan fazla yük boşaltıldı. Fars eyaletindeki deprem bölgesine değerlendirme ekipleri gönderildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Kudüs'teki saldırıları ve gözaltıları kınadı. Fahrettin Altun'dan Kıbrıs Türk kesiminin bağımsızlığına vurgu yapıldı. Yunanistan, Türkiye diğer ülkelere istikrarsızlaştırmak için paralı askerler kullandığını bildirdi. Üst düzey bir Libya askeri yetkilisinden Türkiye'ye suçlama geldi.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.